Radyo Kocatepe.
Sağlığın Sesi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Kevser Pamuk. Konumuz stres yönetimi. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben öğretim görevlisi Doktor Kevser Pamuk. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı'nda çalışıyorum. Doktoramı Psikiyatri Hemşireliği programında tamamladım.
Stresi nasıl tanımlayabiliriz?
Günlük yaşam içerisinde kullanımına baktığımızda aslında stres genel anlamda olumsuz durumları çağrıştırır bizde. Stres bireyin kendi huzur ve mutluluğu için tehlike olarak algıladığı uyarıcılara karşı gösterdiği fiziksel ve duygusal bir tepkidir. Bireyden istenen ya da beklenenlerle bireyin bunlara uyum sağlama becerisi arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Günlük yaşantımızda biz bu kavramla sıklıkla karşılaşırız aslında. Zaten stressiz bir hayat düşünülemez. Sıklıkla yaşamdan örnek verecek olursak, mesela bir sınavdan beklediği notu alamayan bir öğrencinin yaşadığı durum ya da bir iş görüşmesine yetişmeye çalışırken trafiğe takılıp kalan bir birey, sevdiği bir yakını hasta olan bir birey, bunların hepsi strese neden olan faktörlerdendir. Ama tabii şunu da söylemekte fayda var. Stres genellikle hep olumsuz olarak tanımlansa da her zaman bu şekilde ifade edilmemeli. Çünkü olumlu stres kavramı da vardır. Olumlu stres dediğimiz durum, bireyde aslında o esnada ortaya çıkan o gerilim ve gerginliğin kişiyi daha azimli, daha üretken bir hale getirdiği ve bu durumun kişiyi duruma motive etmesini sağladığı bilinmektedir. Biz buna olumlu stres adını veriyoruz.
Stresin nedenleri nelerdir?
Stres bizim sosyal yaşamımız içerisinde pek çok faktör buna neden olmakta. Ve tabii ki tanımı gereğince de bireyin fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan her etken bir stres sebebi olabilir. Bunların içerisinde tabii bireysel nedenler ve çevresel nedenler olmak üzere biz ikiye ayırıyoruz. Bireysel nedenlere baktığımızda sıklıkla kişisel farklılıklar karşımıza çıkıyor. Çünkü her bireyin her olaya verdiği tepki aynı değildir. Özellikle kişilik özelliklerine baktığımızda daha çok idealist, daha rekabetçi, daha mükemmeliyetçi, kaybetmeye tahammülü olmayan, öfkeli, saldırgan, başkalarını eleştirmekten kaçınmayan, başarıya ulaşmaya her şeyden fazla değer veren kişilerin daha yoğun stres yaşadıkları, fakat yaşanan olaylara daha sakin, daha uzlaşmalı, daha sabırlı, daha temkinli yaklaşan kişilerin ise daha kolay esneyebildikleri, çünkü o bireylere baktığımızda genel anlamda onların çok katı kuralların olmadığı ve esnemeye müsait olduklarını görüyoruz. Bu nedenle pek çok olaylara daha hoşgörülü yaklaşabiliyorlar ve hataya affedici olabiliyorlar. İşte bu nedenle bu tür özelliklere sahip olan bireylerin de stresi daha az hissettiklerini söyleyebiliriz. Yine stres nedenlerinden bir tanesi motivasyon etkileridir. Kişinin duruma karşı yüksek motivasyon ve doyumunun olması stresi azaltıcı bir etki olarak ortaya çıkmaktadır. Biraz önce olumlu streste de söylediğimiz gibi aslında bir olaya karşı motivasyonumuz çok iyi ise bu kişiyi o olaya karşı motive etmesini sağlıyor. Mesela bir ders çalışma konusuna örnek verecek olursak sınavı konusunda eğer kişi o hafif bir stresi hissetmezse doğal olarak onu çok önemsemeyebilir ama o stresi hissettiğinde onu motive edici, ders çalışmaya motive edici olarak bu şekilde bahsedebiliriz motivasyon etkilerinden. Bir de duygusal sebepler var. Duygusal sebepler içerisinde baktığımızda aslında kişilerin strese verdikleri tepkileri de böylece söyleyebiliyoruz aslında. Çünkü genelde biz şöyle yorumlarız. İşte çok endişeliyim, çok kaygılıyım, kendimi çok depresif hissediyorum gibi ifadeler kullanırız günlük hayatta. Bunların içerisinde bize bu şekilde hissettiren en önemli faktörlerden bazılarını söyleyebiliriz. söyleyecek olursak bunlardan bir tanesi zaman baskısı mesela. İşte kişilerin zaman baskısını daha az yaşamaları için tabii ki daha iyi planlama yapmaları, zamanı etkin kullanabilmeleri oldukça önemlidir. Yine bazen bazı kişilerde gördüğümüz sezgisel durumlar, işte kişinin herhangi bir kanıtlayacak bir durum olmamasına rağmen tamamen kendi düşüncesinde oluşturduğu olumsuz düşüncelerin çok yoğun olması kişilerde strese neden olabilmektedir. İşte hiçbir şey yokken, bir öğrenciden örnek verecek olursak, herhangi bir sebep yokken işte o dersten başarısız olacağını hissetmesi mesela. Bunu kanıtlayacak hiçbir durum olmamasına rağmen bu şekilde hissetmesi strese neden olabiliyor yine. Bazen istenmeyen olayların yaklaşması. Mesela şöyle örnek verebiliriz buna. İşte ev kirasını ödemekte güçlük çeken bir bireyin o kiranın ödeme zamanı yaklaştıkça, o gün yaklaştıkça daha da stresli hissetmesi kendisi. Yine sıklıkla rastladığımız stres nedenlerinden bir tanesi belirsizlikler. Durumsal belirsizlikler oldukça önemlidir. Özellikle işte ekonomik kriz dönemlerinde mesela iş gücüyle ilgili problem yaşayan birisi bir sonraki ayı belki de nasıl geleceğini bilmediği için o yaşadığı belirsizlik kişide strese neden olmaktadır. Yine en önemli kaygılarımızdan bir tanesi, stres nedenlerinden bir tanesi gelecek kaygısı. Özellikle biz bunu bazı dönemlerde daha yoğun görüyoruz bireylerde. Mesela lise son sınıf öğrencileri. İşte sonraki sürecin ne olacağını kestiremiyorlar. Geleceklerine ilişkin bir takım kaygıları, özellikle işte üniversite sınavına girecek ya da daha sonrasında iş imkanı nasıl olacak? Yine aynı şeyde lisans ya da ön lisans son sınıflarında da görüyoruz biz. İşte sınavlara gireceğim, işe atanabilecek miyim, ne olacak gibi bir takım kaygılar buna neden olabiliyor. Yine bireysel nedenlerin yanında çevresel faktörler de önemli. Bunların içerisinde de en önemli işte ekonomik değişimler, siyasal değişimler, sosyal değişimler, teknolojik değişimler ya da örgütsel sebepler bunlara neden olabiliyor.
Bireylerde stres belirtileri nelerdir?
Biz bireylerde stres belirtilerini üçe ayırıyoruz. Fiziksel belirtiler, davranışsal belirtiler ve psikolojik belirtiler olmak üzere. Fiziksel belirtiler içerisinde baktığımızda en yoğun görülen şeylerden bazılarını söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tansiyon yükselmesi. Kan basıncındaki yükselmenin stresle çok yakından ilgili olduğunu ifade eden çalışmalar mevcuttur. Yine bazı bireylerde sindirim bozuklukları, mesela mide bulantısı, hazımsızlık, iştahsızlık, karın ağrıları, bağırsak işlevlerinde bozulmalar, kimisinde artış, kimisinde azalma şeklinde görebiliyoruz. Yine terleme, aslında bu bedeni koruyan bir durumdur. Çünkü kişinin bedeninde stres oluşması sırasında vücut kendini soğutmak için terler. Ama biz bunu özellikle bazı vücut bölgelerinde, işte avuç içlerinde, koltuk altlarında, ayak tabanlarında daha sık görebiliyoruz. Zaten yaşanılan korku, öfke ve stres durumlarında bu nedenle terleme daha çok artabiliyor. Yine nefes darlığı bu fiziksel belirtilerden bir tanesi. Burada da kişi stres anında daha fazla oksijen almaya ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle de daha sık ve daha kesik kesik nefes alıp veriyorlar. Bu nedenle de nefes darlığı ortaya çıkıyor. Yine baş ağrısı bunlardan bir tanesi. Zaten çok ifade edilir halk arasında. Yani gerilim tipi baş ağrısı şeklinde geçer sıklıkla, ki stres kaynaklı gerginlikle bu baş ağrısının arasında yakın bir ilişki olduğunu gösteren de çalışmalar mevcuttur yine. Yorgunluk, özellikle biz bunu çalışanlar içerisinde görüyoruz. Çalışanlarda özellikle iş yeriyle ilgili örgütsel stres gibi durumlar çok fazlaysa, işte yükselme imkanlarının olmaması, iş anlamında maddi ve manevi doyuma ulaşamama gibi durumlar ruhsal yorgunluğun en önemli nedenleri ne oluşturabiliyor. Yine alerji dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. Özellikle aşırı duyarlılık nedeniyle strese karşı önemli bir etkisi olduğu bilinmekte. Bazen işte şişmeler, kaşıntı gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Ve yine mide bulantısı da özellikle salgılanan, stres anında salgılanan adrenalin hormonunun etkisiyle birlikte mide bulantısı ortaya çıkabiliyor. Çünkü bakıldığında genelde stres durumu ortadan kalktığında kişideki bu bulantının da ortadan kalktığı biliniyor. Davranışsal belirtilerine gelecek olursak, kişilerde uykuyla ilgili problemlere rastlayabiliyoruz. Bu kişiden kişiye yine farklılık gösterebiliyor. Bazen bazı kişiler uykuya dalmakta güçlük yaşadıklarını ifade ederlerken, bazıları da geceleyin çok sık uyandıklarını ifade ediyorlar. Bazıları ise ne kadar uyursa uyursun hiçbir şekilde dinlenemeden kalktığını ifade etmekte. Bazen de kaçınma davranışı olarak çok fazla bir şekilde uyuma isteğinin olması, işte yataktan çıkmak istemediklerini ifade ediyor kişiler. Bazen iştahsızlık görebiliyoruz. Yine bu da tabii kişiden kişiye değişmekte. Çünkü bazı kişilerde stres iştahta azalmaya neden olurken bazen de stres yoğun bir aşırı yeme isteğiyle karşı karşıya da bırakabiliyor kişiyi. Ve yine davranışsal belirtiler arasında özellikle sigara ve alkol kullanan bireylerde sigara ve alkol kullanımında da artışa rastlayabiliyoruz. Psikolojik belirtilerine gelecek olursak kişide yoğun bir gerginlik hissi, özellikle bu hem kas hem de sinirsel gerilim anlamında bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu gerginlik esnasında kaslarda oluşan gerginlikler yoğun bir ağrıya neden oluyor. Yine geçimsizlik dediğimiz durum, çünkü birey yoğun stres altındayken aşırı tahammülsüz olabiliyor ve etrafındaki kişilerle çok fazla çatışmalar yaşayabiliyor. Doğal olarak işbirliğinden kaçınma da yine psikolojik belirtiler arasında yer alıyor. Ve yine yoğun stres yaşayan bireylerin pek çoğunda yine sürekli ve yersiz bir endişe ve telaş içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Tabii tüm bunlarla birlikte bireylerin bazılarında yine yetersizlik duygusu, özellikle uzun dönem strese maruz kalan bireylerde yoğun bir vaziyette yetersizlik duygusu, işte hiçbir şeyi yapamayacağı, inancına kapılma, işlevsizlik durumunu ortaya çıkarabiliyor ve bu durum kişilerde ilerleyen süreçte artık işlevselliklerini de önemli ölçüde etkileyebiliyor.
Stres yönetimi neden gereklidir?
Stres yönetimi aslında ruh ve beden sağlığını korumak ve verimli bir yaşamı sürdürebilmek için gereklidir. Birey tehlikeyi atlatabileceğine ya da stres kaynağının üstesinden gelebileceğine inanırsa büyük bir olasılıkla savaşma davranışını seçecek ve problem çözmeye yönelik davranışlarda bulunacaktır stres yönetiminde. Diğer taraftan stres kaynağının üstesinden gelinemeyeceğine inanılan durumlarda ise tercih edilen davranış şekli de muhtemelen kaçınma davranışı dediğimiz bir durum ortaya çıkacaktır. Ve bu kişiler daha çok duygusal odaklı başa çıkma davranışlarını tercih edeceklerdir. Biz zaman zaman literatüre baktığımızda stres yönetimi ve stresle başa çıkma kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldığını da görmekteyiz.
Stres yönetimi için neler yapılabilir?
Stres yönetimi bireysel stres yönetimi ve sosyokültürel stres yönetimi olarak ikiye ayrılabilir. Bireysel stres yönetimine baktığımızda bireylerin kişiden kişiye yine bunların yönetimi farklılıklar gösterebiliyor. Bazılarından örnekler vereceğim ben. Öğrenilmiş iyimserlik dediğimiz bir durum var. Burada aslında bireyin daha çok kötümser düşünceleri tespit etmesiyle bu yönetim başlıyor aslında. Daha sonra birey bu düşüncelerden kurtulmak için o olumsuz düşüncelerin yerine alternatif, yani daha iyimser düşünceleri koyabilmesiyle ortaya çıkıyor. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi zaman yönetimi stres yönetiminde oldukça önemli. Ve zaman yönetimi becerileri bireylerin zamanlarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yaşadıkları bu zaman baskısını azaltmada katkı sağlayabilir. Bu nedenle de zamanı etkin kullanabilmek için o zaman yönetimi becerisinin ön plana çıkartılması öneriliyor. Yine bireylerin kendileri için boş zaman etkinlikleri ortaya çıkartmaları gerekiyor. Başarı ihtiyacı yüksek bireylerin temel özelliklerinden birisi de maalesef ki sürekli mücadele etme arzusudur. İşte bu noktada biz boş zaman etkinliklerini maalesef dışarıda bırakabiliyoruz. Vazgeçtiğimiz kısımlar bizim için o etkinlikler oluyor. Aslında onun yerine bu yorgunluğu, bu bezginliği giderebilmek için bir fırsat niteliğinde olan boş zaman etkinliklerine önem verilmesi gerekiyor. Bu noktada da tabii ki kişinin ulaşılabilir olan etkinliklere katılımı, yine kendini zevk alabileceği etkinlikleri belirleyebilmesi bu noktada önemli. Yine fiziksel egzersiz oldukça önemli ve her yaştan insan için yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklete binme, aerobik yapma, hafif top oyunları oynama, tenis gibi egzersizler stresli mücadeleyi olumlu şekilde etkileyebiliyor. Tabii bu noktada özellikle yapılabilecek en basit etkinliklerden bir tanesi, fiziksel egzersizlerden bir tanesi tempolu yürüyüşü biz sıklıkla öneriyoruz. Özellikle en az haftada 3-4 gün, en az 30 dakika olmak üzere tempolu yürüyüş literatürdeki pek çok çalışmada önerilmekte. Rahatlama ve gevşeme teknikleri oldukça önemli. Bunlardan en çok bilineni meditasyon teknikleri olarak geçiyor. Çünkü bunlar zihni süreçler. Kişinin o gündelik yaşamdaki endişeden, sıkıntıdan, çatışmalardan uzak tutulmasını anlatıyor bize. Aslında burada bireyin kendi egosundan ve onun sınırlamalarından, ne olduğu ya da ne olması gerektiği ile ilgili tüm düşüncelerinden arınmasını sağlayan bir teknik ve tam bir rahatlama durumu ortaya çıkıyor. Yine tabii bunların yanında kişinin uyku ve beslenme düzeni çok çok önemli. İşte mümkün oldukça önerilen saatler içerisinde uyuması, yine beslenme içerisinde özellikle yoğun karbonhidrat içeren gıdalardan mümkün oldukça hani yüksek şekerli gıdalardan özellikle uzak durması oldukça önemli. Yine bizim imajinasyon olarak değerlendirdiğimiz işte tatlı hayaller kurma, canlandırma, zihnimizde işte çok sevdiğimiz, zevk aldığımız bir yerle ilgili hayaller kurma, bunların hepsi dinlendirici olabiliyor. Yine dinlendirici ve gürültüsüz müzikler dinleme, yine bizi günlük sıkıntılardan uzaklaştıran bir takım hobiler edinebilmekte kişilerin o rahatlama ve gevşemesine katkı sağlayabilmektedir. Ve yine birisine açılmak. Yani burada hep şu yanlış anlaşılıyor. Evet, tabii ki derdimizi anlatabileceğimiz bir arkadaşımızın olması, dostumuzun olması çok önemli. Ama tabii yoksa da biz şunu öneriyoruz. Bir günlük tutma mesela. Günlüğü tutup içindeki her şeyi yazıp daha sonra onu yırtıp atabilirler. Hani birine açılmanın yerine bu da yapılabilir. Ve tabii ki tüm bunları yapmamıza rağmen eğer ki bu stresimizi yönetemiyorsak, bu konuda çok yeterli hissetmiyorsak ve o gerilimi hiçbir şekilde azaltamıyorsak profesyonel bir destek almak oldukça önemli. Bu noktada psikiyatristler ya da psikologlara, psikolojik danışmanlara danışılması oldukça önemli. Tabii ki son olarak da sosyokültürel stres yönetiminden bahsetmek istiyorum. Genel olarak literatürde baktığımızda iyi bir aile hayatına sahip olmak, sosyal destek grupları, yani aslında birlikte vakit geçirilebilecek destek grupların içerisinde yer almak, bazı toplumsal örgütlerde yer almak ya da işte daha iyi vakit geçirilecek işte birlikte hobi gruplarının oluşturulması gibi, bu anlamda sağlıklı iletişim kurmak ve destek alabilmek stresle mücadelede etkili unsurlardandır. Bir de yine literatürde dini hayat oldukça önemli olduğu söylenir. Çünkü bütün dinler mensuplarına genellikle zorluklar ve güçlükler karşısında dayanma ve tahammül etme duygusunu aşılamaya çalışmaktadır. O yüzden de dini inancında bireylerin yaşam tarzı açısından çeşitli gerilimlerden daha az etkilenmesini de mümkün kılmaktadır.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Radyo Kocatepe. Üniversitemizin sesi.